Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a kadar süren 25 günlük adalet yürüyüşünün ardından İstanbul Maltepe'de yapılan mitingde söylediklerine ilişkin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin eski milletvekillerinden Fahrettin Poyraz'ı arayarak görüşlerini sorduk. Fahrettin Bey, ne düşünüyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin 25 gün süren yürüyüşün ardından İstanbul'da pazar günü gerçekleştirdiği mitingle ilgili?
Ya öncelikle şunu söylemek lazım. Siyaset yapan partilerin siyaset merci Türkiye Büyük Millet Meclisi. Fakat Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin dışında da söylemlerimizi iletme noktasında her zaman başka araçlar vardır. Yani bu zaman zaman miting yaparsanız, kapalı çık toplantılar yaparsanız, medyayı, basını kullanırsanız bunlar tabii diğer yollar. Cumhuriyet Halk Partisi de kendince böyle bir yöntem seçti. O yöntemini de uyguladı. Yani söylenecek şey bu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden biz Türkiye'nin 15 Temmuz hain darbe planından sonra hızlı bir şekilde demokratikleşmesi noktasında çalışmalar yapıyoruz, gayret gösteriyoruz ve istiyoruz ki iktidarı ile muhalefetiyle bu darbe teşebbüsüne karşı tüm siyasi partiler dimdik dursun ve Türkiye demokratik standartları olması gereken şekliyle bir an önce uygulasın istiyoruz. Ve bu konuda da açıkçası her türlü gayreti, çabayı da sarf ediyoruz. Tabii teröre destek olma, onu övme gibi bir takım böyle suçlar dışındaki her türlü ifade ve eylem özgürlüğünün de taraftarı olduğunu söylüyoruz. Yani bizim açımızdan baktığınız zaman bir taraftan Türkiye'de efendim işte özgürlüklerde şöyle sıkıntı var, böyle sıkıntı var. Bir takım iddialar ortaya konuyor ama bir taraftan da baktığınız zaman bizzat hükümetin kendisi 28 gün süren bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin hareketine karşı hiçbir hani siyasi söylem anlamında bir eleştiri elbette getirmiştir ama onu akamete uğratacak, kesintiye uğratacak hiçbir şey yapmadığı gibi tam tersine sonuna kadar bu eylemin alıntı bir şekilde yürütülmesi için her türlü tedbiri almış ve herhangi bir fiile müdahalede bulunulmasına asla izin de vermemiş herhangi bir kesimden. Hatta hatırlarsanız IŞİD'in bir Sakarya'da araçla kalabalığa girme noktasında o tip istihbarat ve güvenlik tedbirlerini son noktasına kadar da kullanarak her türlü güvenlik tedbirini almaktan da kaçınmamıştır. Genelde yapmıştır hükümetimiz.
Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bir konuşma yaptı miting alanında. Bu konuşmada sizi AKP olarak rahatsız eden ögeler var mıydı?
Yani rahatsız olmaktan ziyade ben açıkçası Türkiye gerçeğini görerek siyaset yapılmasının taraftarıyım. Yoksa romantik tavırlarla, söylemlerle maalesef gönül istiyor ama gerçekler, realite bundan biraz uzak. Adalet kavramı uygulamada sorunlu olan bir kavram. Yani bizatihi adalet kavramının tesisi noktasında ortak bir herkesin mutabık olduğu olacağı bir fayda yakalamak her zaman mümkün olmayabiliyor. Hele hele Türkiye'de bakın 15 Temmuz yaşandı ve 249 tane şehidimiz var ki bir tanesi de onlardan bir tanesi de benim kendi öz bacanağımdır, 30 yıllık arkadaşımdır, katledildi. TÜRSAT'ta çalışan daire başkanı. Bir tarafta bunu katliamı yapanlar var. 2000 küsur kişiyi yaralayan insanlar var. Ve bunların yargılanması konusunda bu ülkede yapılan bir çalışma var. Öbür tarafta da sinsi bir şekilde devletin her kademesine, başta yargı olmak üzere sızmış ve dış bağlantıları olan bir örgütten bahsediyoruz. Ve bu örgütle mücadeleden bahsediyoruz. Şimdi normal şartlarda elbette hukuk devletinin ilkelerini bir tarafa koyamazsınız. Ama darbe yapan, darbe yapmaktan çekinmeyen, insanları katletmekten çekinmeyen bir örgütle mücadeleden bahsediyor. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu dün içeride cezaevinde yatan efendim 15 Temmuz darbesini yapanlara da sahip çıktı. Tutuklu bir astsubaydan bahsediyor. Askeri öğrencilerden bahsediyor. Şu anda tutuklu olan, eline silah alıp 15 Temmuz gecesi dışarı çıkıp vatandaşa kurşun sıkan askerlerin neyini savunacağız? Elbette yargılama, eğer hukuk devleti varsa, hukuk çerçevesi devam edecek. Bunlar için emir komuta zinciri dahilinde bu işin farkında olmadan, bilmeyerek bu işe dahil olmuş, müdahil olmuş olanlar varsa hukuk bunları ayıklayacak. Ama bilerek darbe teşebbüsüne aklı sağlamış olanlar varsa da evet, onlar da cezasını çekecek. Onun için biraz bu noktada sabırlı olmak lazım. Yani hata yapılmış olabilir. Diyelim ki %1, %2, %10 hata yapıldı. Yani şu anda yargılama sürecinde içeride olan kişilerle ilgili hata yapıldı. Bu hatayı bir şekilde devlet telafi eder. Ama şu katledilen 249 tane şehidi, vefat edenleri kim nasıl geri getirecek? Onların hesabını sormayacak mıyız? Türkiye'de sanki hiç 15 Temmuz darbesi yaşanmamış gibi Sayın Kılıçdaroğlu 20 Temmuz diye bir şey yaptı. Kanun hükmü ve kararnamelerin yayınlanması ile ilgili olarak bir tarih kendince belirledi. Ve çıkıp sanki bunun bir darbe, karşı darbeymiş gibi sunmaya çalışıyor. Yani bu anlamda bakarsanız elinde silah almış ve insanları, kendi vatandaşını katletmekten çekinmeyen bir zihniyete, bir güce karşı siz elbette gerekli tedbirler alacaksınız. Bugün Avustralya'da düşünün, o toplumda yaşıyorsunuz. Yani birisi bunu yapmaya kalksa, böyle bir şeye kalkışsa Avustralya, bırakın darbe yapmayı, bir tane polise Avustralya'da silahlı saldırıda bulunulduğu zaman Avustralya hükümetinin veya Avustralya makamlarının tepkisi nasıl olur? Avustralya halkının tepkisi nasıl olur? Yani Kılıçdaroğlu 20 Temmuz darbe söylemi kesinlikle ve kesinlikle 15 Temmuz darbe söylemini unutturmaya, onu hafif göstermeye, sanki hiç yaşanmamış gibi göstermeye mahsus bir darbe söylemi. Şimdi milletvekilini savunuyor. Yani bu milletvekili değil mi ki bu FETÖ'cülerden o MİT'e ait olan görüntüleri alıp da basına sızdırıp veyahut da bunu yayınlayan o milletvekili değil miydi? O zaman gazeteci değil miydi o milletvekili? Dünyanın neresine giderseniz gidin, devletin istihbarat örgütüne yönelik olarak, devlet sırrına yönelik olarak, devlet güvenliği doğrudan doğru ilgilendiren bir konuda siz eğer kendi devletinizi zor duruma düşürmeye yönelik olarak bir kumpasın içinde yer alırsanız, isminizin başında veya sonunda ne olursa olsun, ister bir siyasi parti genel başkanı olun, ister bir gazeteci olun veya isterseniz normal bir vatandaş olun, her devlet kendiyle ilgili olarak güvenliğini birinci derecede öncelikli tutarak tedbirlerini alır. Bu arkadaşımızın yaptığı şu anda o dönem yaptığı tamamen bizim Türk Ceza Kanunu'nda tanımlanmış olan bir suçtu. Ve dediğim gibi yani bunu bakın sadece Türkiye'de değil, Amerika'da CIA'ya karşı, Amerikan İstihbarat Örgütü'ne karşı veya Almanya'da, İngiltere'de böyle bir operasyonu yapmaya kalkan bir gazetecinin veya bir başka kişinin konumu ne olur? Avustralya'da ne olur mesela? Bunların hepsini dikkat alınması lazım. Yani geçmişte yapılan olayın özünden kaçılıyor. Sanki bir milletvekili tutukluymuş. Peki o zaman milletvekili tutuklu da bu milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılsın diye Cumhuriyet Halk Partililer o gün önergeye verip destek vermediler mi? Şimdi o gün sen milletvekili dokunulmazlığı kaldırma noktasında önergeyi vereceksin. Efendime söyleyeyim, bir de kabul edeceksin. Şimdi ondan sonra da çıkacaksın bugün de benim milletvekilime niye dokunuyorsun? Kardeşim siz kendiniz zaten bu anlamda o gün Cumhuriyet Halk Partisi olarak önergenin aynı zamanda sahibi ve destekleyicisi değil miydiniz?
Kılıçdaroğlu dünkü mitingde bu bir son değil, bu bir başlangıçtır dedi. Sizce bu ne anlama geliyor bu söylem?
Hukuku zorlayarak, hukukun dışına çıkacak bir takım böyle eylemlere girişilirse, o zaman hukuk devletinin gerektiriyorsa mutlaka o yapılacaktır. Ama şunu da ben yeri gelmişken söyleyeyim. Bu daha başlangıç derken aynı zamanda bu MİT tırları ile ilgili olarak yargıdaki süreçte de daha bir başlangıç demek lazım. Çünkü şu anda tutuklu milletvekiline al bu belgeleri git yayınla diyen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden birilerinin olduğu savcılık iddianamelerinde var. Kimdir o kişi? Yani devletin istihbaratını ilgilendiren, devlet güvenliğini ilgilendiren bir belgeyi Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerinden kim verdi? Bence eğer illa bir başlangıç varsa başlangıç buradan gelecek. Ve ben açık söyleyeyim, Sayın Kılıçdaroğlu şu anda aslında yaptığı bu eylemle birileri ön kesme yapmaya çalışıyor. Biliyor ki sonuçta bu yargılama süreci devam ettiğinde o milletvekili diyecek ki ya ya iyi de arkadaş, yani ben bu belgeyi şu ortamda şunlardan aldım. Tamam, ben yayınladım suçta bu belgeyi alanlar, bana getirenler, bunlar bu suçu ortak değil mi dediği zaman acaba başka kimlerin isimleri dava dosyasına gelecek? Açıkçası onu ben de çok merak ediyorum. Hukuk bunu ortaya çıkartacak. Enis Berberoğlu bu yayınladığı belgeleri kimden aldı? Hangi yolla aldı? Hangi toplantıda aldı? Bunlar ortaya çıktığı zaman daha bu bir başlangıçmış, esas o zaman diyeceğiz. Bu yukarıdan böyle kar topu yuvarlandı geliyor. Kar topunun yuvarlanmasında Enis Berberoğlu sadece bir başlangıçtır. Onu söyleyeyim size. Bunlar hiç konuşulmadı. Muhtemelen ben açık söyleyeyim, Türkiye'de önümüzdeki haftalarda bu olayın perde arkası daha çok konuşulacak, daha çok tartışılacak ve o zaman esas tabiri caizse Pandora'nın kutusuna geri kalanlar da o zaman ortaya dökülmüş olacak. Yani Türkiye'yi değerlendirirken sizler ricam, lütfen yaşadığınız ülke Avustralya'da benzer olaylar olsa Avustralya devletinin, devlet organlarının ve Avustralya kamuoyunun, medyasının, toplumunun nasıl bir tepki göstereceği gerçeğini de bir kıyaslayarak Türkiye olayına yaklaşın.
Peki Fahrettin Bey, çok teşekkür ediyorum bu söyleşi için.
Rica ediyorum.